Merdivenin ortasına kadar koşan Levin, antrede tanıdık bir öksürük sesi duydu. Ancak kendi ayak sesleri yüzünden bu sesi tam duyamıyordu ve yanıldığını umuyordu. Sonra upuzun, bir deri bir kemik, tanıdık bedeni de gördü. Artık yanılması olanaksızdı. Ama o hala yanıldığını, kürkünü çıkaran ve öksürüp duran bu uzun boylu adamın ağabeyi Nikolay olmadığını umut ediyordu. Levin ağabeyini severdi ama onunla bir arada olmak her zaman bir ızdıraptı. Aklına gelen düşüncenin ve Agafya Mihailovna'nın yaptığı anımsatmanın etkisiyle kafasının karışık olduğu şu anda ona ağabeyle karşılaşmak özellikle zor geliyordu. İçinde bulunduğu ruhsal belirsizlikte onu oyalayacağını umduğu neşeli, sağlıklı, yabancı bir konuğun yerine onu her bakımdan tanıyan, en mahrem düşüncelerini ortaya çıkarabilecek, her şeyi söylemek zorunda bırakabilecek abiyle görüşmek zorundaydı. Oysa istediği bu değildi. Levin bu çirkin duygu yüzünden kendi kendisine kızarak antreye koştu. Abini yakından görür görmez bu hayal kırıklığı duygusu hemen kayboldu ve yerini acıma duygusu aldı. Geçen görüşünde Nikolay abi zayıflığıyla ve hastalıklı haliyle ne kadar korkunç olsa da şimdi daha bir zayıflamış, daha bir halsizleşmişti. Deriyle kaplı bir iskeletti adeta. Antrede durmuş, uzun, zayıf boynunu geriye doğru atarak ve boynundaki eşarbı çıkartarak tuhaf bir kederle gülümsüyordu. Levin bu tevekkülü ve sakin gülümsemeyi görünce boğazının kasılarak sıkıldığını hissetti. Nikolay gözlerini bir saniye bile kardeşinden ayırmadan boğuk bir sesle "İşte yanına geldim," dedi. "Çoktandır istiyordum ama hep rahatsızdım. Şimdi ise çok iyiyim," dedi. Zayıf, büyük elleriyle sakalını sıvazlayarak. "Evet, evet," diye yanıtladı Levin. Abini öperken bedeninin kuruluğunu dudaklarında hissettiğinde ve tuhaf bir şekilde parlayan iri gözlerini yakından gördüğünde daha da çok dehşete kapıldı. Bundan birkaç hafta önce Levin, abine paylaşılmamış küçük bir toprağın satışından payına düşen yaklaşık 2000 rubleyi alabileceğini yazmıştı. Nikolay şimdi bu parayı almaya, en önemlisi de baba ocağında kalmaya, bundan sonraki çalışmaları için güç toplamak amacıyla kahramanlar gibi toprağa dokunmaya geldiğini söyledi. Artan kamburluğuna, boyuna oranla aşırı zayıflığına karşın hareketleri her zamanki gibi hızlı ve sertti. Levin onu çalışma odasına götürdü. Abi daha önce hiç yapmadığı şekilde özene bezene üstünü değiştirdi. Seyrek düz saçlarını taradı ve gülümseyerek yukarı çıktı. Levin'in onu çocukluğundan anımsadığı en tatlı ve neşeli ruh hali içindeydi. Hatta Sergei Ivanoviç'ten bile kızmadan söz etti. Agafya'yı görünce şakalaştı ve eski hizmetçileri sordu. Parfyon Denisiç ölüm haberi üzerinde kötü bir etki yaptı. Yüzünde bir korku ifadesi belirdi ama hemen toparlandı. "Yaşlıydı zaten," dedi ve lafı değiştirdi. "Evet, bir iki ay sende kalacağım, sonra da Moskova'ya gideceğim. Biliyor musun, Miyakov bana bir iş sözü verdi, işe gireceğim. Artık yaşantımı bambaşka bir şekle sokuyorum," diye devam etti. "Biliyor musun, o kadını da kovdum." "Maria Nikolaevna mı?" "Neden?" "Ah, iğrenç bir kadındı. Bana bir yığın tatsız şey yaptı. Fakat bu tatsız şeylerin neler olduğunu anlatmadı. Maria Nikolaevna'nın çayı demsiz yaptığı, asıl kendisine bir hasta gözüyle baktığı için kovduğunu söyleyemezdi. Bundan sonra yaşantımı tamamen değiştirmek istiyorum. Herkes gibi ben de aptallıklar yaptım tabii. Ama mal mülk meselesi en son iş. Ona acımıyorum. Sağlığım iyi olsun yeter. Sağlığım da çok şükür düzeldi." Levin dinliyor ve ne söyleyeceğini düşünüyor ama bulamıyordu. Herhalde Nikolay da bunu hissetmişti. Kardeşine işlerinin durumunu sormaya koyuldu. Levin konuşurken rol yapamadığı için kendisinden söz etmekten memnundu. Abine planlarını ve çalışmalarını anlattı. Abi dinliyordu ama galiba bunlarla ilgilenmiyordu. Bu iki insan birbirlerine o kadar yakın, o kadar benzerdi ki en ufak bir hareket, bir ses tonu, her ikisi için de sözle söylenebilecek şeylerden daha fazlasını ifade ederdi. Şimdi ikisinin de aklında geri kalan her şeyi bastıran tek bir düşünce vardı. Nikolay'ın hastalığı ve ölümünün yakınlaşması. Fakat ikisi de bu konuyu açmaya cesaret edemiyordu. Zihinlerini meşgul eden şeyi belirtmeksizin söyledikleri her söz yalandı. Akşamın bitmesine ve yatma zamanının gelmesine Levin hiçbir zaman bu kadar sevinmemişti. Bir yabancı ile konuşurken, bir resmi ziyarette hiçbir zaman şimdiki kadar yapay ve yapmacık olmamıştı. Bu yapaylığın farkında olması ve bundan pişmanlık duyması daha da yapay davranmasına neden oluyordu. Ölmekte olan sevgili abi için ağlamak istiyordu. Ama onun bundan sonra nasıl yaşayacağına ilişkin konuşmasını dinlemek ve dediklerine arka çıkmak zorundaydı. Ev rutubetli olduğundan ve sadece bir oda ısıtıldığından Levin abi için kendi odasında bölmenin arkasına bir yatak hazırlattı. Abi yattı ve uyudu ya da uyumadı. Ama hasta olduğu için yatağında dönüp duruyor, öksürüyor, boğazını temizleyemediği zamanlar bir şeyler homurdanıyordu. Zor soluk aldığı anlarda "Tanrım" diyordu. Rutubet soluk almasını güçleştirdiği zamanlar kızarak "Ah şeytan" sözleri ağzından dökülüyordu. Levin ona kulak vererek uzun bir süre uyuyamadı. Levin'in düşünceleri çok çeşitliydi ama bütün düşüncelerin sonu aynıydı: ölüm. Her şeyin kaçınılmaz sonu olan ölüm ilk kez karşı konulmaz bir şekilde gözünde canlanıyordu. Burada yarı uyur, yarı uyanık inleyen ve alışkanlıkla hangisi olduğunu umursamadan kah Tanrı'ya, kah şeytana seslenen sevgili ağabeyinde ölüm, ona hiç de eskiden göründüğü kadar uzak değildi. Ölüm kendisinin de içindeydi. Bunu hissediyordu. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa 30 yıl sonra, hepsi bir değil miydi? Oysa kaçınılmaz ölümün nasıl bir şey olduğunu bilmemenin, hiçbir zaman düşünmemiş olmanın ötesinde bunu düşünemiyor ve düşünmeye cesaret edemiyordu. Çalışıyorum, bir şeyler yapmak istiyorum ama her şeyin biteceğini, ölümü aklımdan çıkartmışım. Karanlıkta büzülüp dizlerine sarılarak yatağın üstünde oturmuş, düşüncelerinin gerginliği yüzünden soluğunu tutarak düşünüyordu. Zihni çalıştıkça bunun kesinlikle böyle olduğunu, gerçekten de ölümü unuttuğunu, hayatta ufacık bir ayrıntıyı, ölümün geleceğini ve her şeyin böylece sona ereceğini, bir işe girişmeye hiç değmeyeceğini ve bunun hiçbir çaresi olmadığını gözden kaçırdığını daha açık anlıyordu sadece. Evet, korkunç bir şeydi ama öyleydi. Ama henüz hayattayım. Peki şimdi ne yapmalıyım? Ne yapmalı? Diyordu umutsuzlukla. Mumu yaktı, dikkatlice kalktı, aynaya doğru gitti ve yüzüne, saçlarına bakmaya başladı. Evet, şakaklarında beyazlar vardı. Ağzını açtı. Arka dişleri çürümeye başlıyordu. Kaslı kollarını sıvadı. Evet, çok güçlüydü. Ama ciğerlerinin kalıntılarıyla orada soluk alıp veren Nikolenka'nın da sağlam bir bedeni vardı. Birden çocukken birlikte yattıkları ve yastık savaşı yapmak, kahkahalarla gülmek için Fyodor Bogdan'ın odadan çıkmasını beklediklerini anımsadı. Öyle karşı konulmaz kahkahalar atarlardı ki Fyodor Bogdan'ın korkusu bile bu kabına sığmayan, taşıp köpüren yaşama sevincini durduramazdı. Şimdi ise bu içine çökmüş boş göğüs ve başıma neler geleceğini bilmeyen ben. Kör olası şeytan, ne kımıldanıp duruyorsun, niye uyumuyorsun diyen ağabeyinin sesi Levin'i kendine getirdi. Bilmem, uykum kaçtı. Ben iyi uyudum. Hem artık terlemiyorum da. Bak gömleğimi elle. Terlemiş miyim? Levin gömleği yokladı. Bölmenin arkasından çıktı. Mumu söndürdü. Ama uzun bir süre daha uyuyamadı. Tam nasıl yaşayacağı meselesi birazcık açıklık kazanmışken karşısına çözümü olanaksız yeni bir mesele çıkmıştı: ölüm. O ölüyor. Bahara doğru ölecek. Ona nasıl yardım edebilirim? Ona ne diyebilirim? Bu konuda ne biliyorum? Bunun varlığını bile unutmuşum. Levin gereksiz yumuşaklıkları ve uysallıklarıyla can sıkıcı olan insanların aşırı titizlikleri ve alınganlıklarıyla çok kısa bir sürede çekilmez hale geldikleri sonucuna varalı çok olmuştu. Abiyle ilgili olarak da aynı şeyin olacağını hissediyordu. Gerçekten de Nikolay ağabeyinin yumuşak başlılığı uzun sürmedi. Ertesi sabah alıngan biri olup çıkmış ve kardeşinin en hassas noktalarına dokunarak ona durmadan çıkışmaya başlamıştı. Levin kendisini suçlu hissediyor ve bu durumu düzeltemiyordu. İkisi de rol yapmayıp samimi konuşma denilen şeyi yapsalar, yani sadece tam olarak düşündüklerini ve hissettiklerini birbirlerinin gözlerinin içine bakarak söyleselerdi ve Konstantin yalnızca "Ölüyorsun, ölüyorsun" diyebilseydi, Nikolay ise yalnızca "Biliyorum, öleceğim ama korkuyorum, korkuyorum" yanıtını verebilseydi keşke. İçtenlikle konuşmuş olsalar başka bir şey söylemezlerdi. Fakat bu şekilde yaşamak olanaksızdı. Konstantin bu yüzden hayatı boyunca yapmaya çalıştığı ama yapamadığı bir şeyi gözlemlerine göre çoğu insanın pek güzel becerdiği, yapılmadığı takdirde yaşamın olanaksız olduğu bir şeyi yapmaya, düşündüğünden farklı bir şey söylemeye çalışıyordu. Ve sürekli olarak bunun ikiyüzlülük olduğunu, ağabeyinin bunu anlayacağını ve kızacağını hissediyordu. Üçüncü gün Nikolay planlarını anlatması için kardeşini yanına çağırdı ve onu sadece yemekle kalmadı, kasıtlı olarak bu planı komünizme benzetti. Tek yaptığın başkasına ait bir düşünceyi almak ama onu bozmak olmuş. Bu düşünceyi uygulanamayacak yerlere uygulamak istiyorsun. Ama bunun ortak bir yönü olmadığını söylüyorum sana. Onlar mülkiyetin, sermayenin, mirasın haklılığını reddediyorlar. Bense bu en önemli stimüle edici etkeni reddetmeksizin. Bu tür sözcükler kullanmak Levin'e çok ters gelirdi ama eserine başladığından beri elinde olmadan bu tip Rusça olmayan sözcükleri giderek daha sık kullanmaya başlamıştı. Sadece emeği düzene sokmak istiyorum. Nikolay kravatını sinirli bir şekilde çekiştirerek, "Zaten mesele bu ya, sen başkasına ait bir düşünceyi alıp bu düşüncenin gücünü oluşturan her şeyi ondan ayırmışsın ve bunun yeni bir şey olduğuna inandırmak istiyorsun," dedi. "Ama benim düşüncemin bununla ortak bir yanı yok." Nikolay Levin gözlerinde öfkeli bir parıltı ve alaycı bir gülümsemeyle, "Orada en azından, nasıl derler, geometrik bir güzellik, bir açıklık, bir belirginlik var. Belki bu bir ütopyadır ama bütün geçmişten bir tabula rasa çıkarabilir diyelim. Mülkiyet yok, aile yok. O zaman emek de düzene girer. Ama senin düşüncende böyle bir şey yok. Neden karıştırıyorsun? Ben hiçbir zaman komünist olmadım. Bense bunu erken ama akıllıca ve ilk dönemlerdeki Hristiyanlık gibi geleceğe sahip bir öğreti olarak görüyorum. Ben sadece iş gücünü doğa bilimcinin bakış açısından ele almak gerektiğini düşünüyorum. Yani onu incelemek, özelliklerini tanımak. Ama son derece yararsız bir şey. Bu güç belli çalışma biçimini geliştirdiği ölçüde kendi başına bulur. Her yerde köleler, sonra da meta yerler vardı. Bizde yarıcılık işi var, kiralama var, ırgatlık var. Senin aradığın ne? Levin bu sözler üzerine birden sinirlendi. Çünkü ruhunun derinlerinde bunun gerçek olduğuna ilişkin bir korku vardı. Komünizmle belli çalışma biçimleri arasında bir denge oluşturmak istediği ve bunun pek mümkün olmadığı gerçeği onu korkutuyordu. Hem kendim için hem de işçiler için verimli çalışma yöntemleri arıyorum diye yanıtladı Levin heyecanla. Düzenlemek istediğim, sen hiçbir şeyi düzenlemek istemiyorsun. Sen sadece hayatın boyunca yaptığın gibi ayrıksız davranmak istiyorsun. Köylüleri öyle basit bir şekilde değil de bir düşünceyle sömürüyorsun. Levin sol yanağındaki kasların engelleyemediği bir şekilde oynadığını hissederek, "Demek böyle düşünüyorsun, bırak o zaman," diye yanıtladı. "Senin bir inancın olmadı, şimdi de yok. Senin için önemli olan gururunun okşanmasıdır." "Tamam, güzel, beni rahat bırak o zaman." "Bırakırım tabii. Zaten çoktan zamanı gelmişti. Cehenneme kadar yolun var. Geldiğime çok pişmanım." Daha sonra Levin, ağabeyini ne kadar sakinleştirmeye çalışırsa çalışsın, Nikola hiçbir şey duymak istemedi. Gitmesinin çok daha iyi olacağını söyledi ve Konstantin, yaşamın ağabeyi için dayanılmaz bir hal almış olduğunu gördü. Konstantin tekrar yanına gelip, onu kırdıysa kendisini bağışlamasını doğal olmayan bir şekilde rica ettiğinde Nikolay gitmek için bütün hazırlıklarını yapmıştı. "Yüce gönüllülük ha," dedi Nikolay ve gülümsedi. "Eğer haklı olmak istiyorsan bu mutluluğu sana verebilirim. Sen haklısın ama ben yine de gidiyorum. Nikolay gitmeden önce onunla öpüştü ve birden kardeşine son derece ciddi bir şekilde bakıp "Yine de beni kötü biri olarak anımsama Kostya," dedi ve sesi titredi. Bunlar içtenlikle söylenmiş biricik sözlerdi. Bu sözlerin altında yatanın ne kadar kötü durumda olduğunu görüyor, biliyorsun. Belki de bir daha görüşemeyiz sözleri olduğunu anlamıştı. Levin bunu anlamıştı ve gözlerinden yaşlar boşanmıştı. Ağabeyini bir kez daha öptü ama ona hiçbir şey diyemedi. Ağabeyinin gidişinin üçüncü günü Levin de yurt dışına gitti. Trende Kitty'nin kuzeni Sicherbaski ile karşılaşan Levin asık suratıyla onu da çok şaşırtmıştı. "Neyin var?" diye sordu Sicherbaski. "Bir şeyim yok. Dünyada gülecek o kadar az şey var ki." "Ne demek az şey var? Mulhouse yerine birlikte Paris'e gidelim. Bak nasıl eğleniyoruz." "Hayır, ben artık bittim. Ölme zamanım geldi." "Demek öyle," dedi Sicherbaski gülerek. "Bense yaşamaya daha yeni başladım." "Ben de kısa süre öncesine kadar öyle düşünüyordum. Ama yakında öleceğimi artık biliyorum." Levin şu son zamanlarda gerçekten düşündüklerini söylüyordu. Her şeyde sadece ölümü ya da ölümün yakınlığını görüyordu. Yalnızca giriştiği iş onu meşgul ediyordu. Ölüm gelmediği sürece hayatı bir şekilde yaşamak gerekiyordu. Onun için her şeyi bir karanlık kaplamıştı. Fakat tam da bu karanlık sayesinde, karanlıkta ona tek yol gösteren kılavuzun yaptığı iş olduğunu hissediyordu ve gücünün son damlalarını kullanarak işine sarılıyor, tutunuyordu. Karı koca Karenin'ler aynı evde yaşamaya devam ediyor ve her gün karşılaşıyorlardı. Ama birbirlerine tamamen yabancıydılar. Alexey Alexandrovich, hizmetçilerin tahminlerde bulunma hakkına sahip olmaması için her gün karısını görmeyi adet haline getirmişti. Ama öğle yemeklerini evde yemekten kaçınıyordu. Vronski, Alexey Alexandrovich'in evine hiç gelmiyordu. Ama Anna onu ev dışında görüyor, kocası da bunu biliyordu. Üçü içinde durum acı vericiydi. Bu üzücü durumun değişeceğini, geçip gideceğini beklemeselerdi, hiçbiri bir gün bile bu halde yaşayamazdı. Alexey, bu ihtirasın her şey gibi geçmesini, herkesin bunu unutmasını ve adının lekelenmeden kalmasını bekliyordu. Bu duruma neden olan ve herkesten çok acı çeken Anna, her şeyin çok kısa bir sürede çözümlenmesini ve açıklığa kavuşmasını beklemenin de ötesinde, bundan kesinlikle emin olduğu için bu duruma katlanıyordu. Bu durumu neyin çözümleyeceğini kesin olarak bilmiyordu. Ama artık çok yakında bir şey olacağından emindi. Elinde olmaksızın Anna'ya boyun eğen Vronski de kendisine bağlı olmayan ve bütün zorlukları çözecek bir şey bekliyordu. Kışın ortalarında Vronski çok sıkıcı bir hafta geçirdi. Petersburg'a gelen yabancı bir prensin emrine verilmişti ve ona Petersburg'un görülmeye değer yerlerini göstermek zorundaydı. Vronski gösterişli biriydi. Ayrıca saygılı ve kibar davranma sanatına hakimdi ve bu tür kişilerle temasta bulunma alışkanlığına sahipti. Bu yüzden prensin emrine verilmişti. Fakat verilen görev ona çok ağır gelmişti. Prens memleketine döndüğünde Rusya'da görüp görmediğini soracakları hiçbir şeyi gözden kaçırmak istemiyordu. Rusların eğlencelerinden kendisi de olabildiğince yararlanmak istiyordu. Vronski her iki konuda da ona rehberlik etmekle görevliydi. Sabahları görülmeye değer yerleri görmeye gidiyor, akşamları ulusal eğlencelere katılıyorlardı. Prenslerin arasında bile alışılmamış derecede sağlıklı biriydi. Hem jimnastikle hem de vücuduna iyi bakarak öyle bir güce erişmişti ki, eğlencelerde kendini kaptırdığı aşırılıklara rağmen parlak yeşil büyük bir Hollanda hıyarı gibi tazeydi. Prens çok seyahat ediyordu ve şimdiki ulaşım kolaylıklarının en önemli yararlarından birinin ülkelerin eğlencelerini tanıma olanağı vermesi olduğunu düşünüyordu. İspanya'ya gitmiş, orada serenatlar yapmış ve mandolin çalan bir İspanyol kadınıyla yakınlık kurmuştu. İsviçre'de gemse vurmuş, İngiltere'de kırmızı frak giyerek çitlerden atlamış ve bahse girerek 200 sülün vurmuştu. Türkiye'de hareme girmiş, Hindistan'da file binmişti. Şimdi de Rusya'da Rusların özel zevklerinin hepsinin tadına bakmak istiyordu. Türlü kişiler tarafından prensi önerilen bütün Rus eğlencelerini sıraya sokmak, prensin yanında adeta bir baş protokolcü konumunda olan Vronski için çok büyük emek harcamasına neden oluyordu. Bu eğlenceler arasında at gezileri, Rus gözlemleri, ayı avları, troykalar, çingeneler, Rus usulü kadehlerin kırıldığı içki alemleri vardı. Ve prens Rus ruhunu olağanüstü bir kolaylıkla benimsemişti. Tepsiler dolusu kadeh kırıyor, çingene kızlarını kucağına oturtuyor ve daha başka ne yoksa Rus ruhunun hepsi bu kadar mı diye soruyordu. Aslında bütün Rus eğlencelerinin içinde prensin en çok hoşuna gideni Fransız aktrisler, bir balerin ve beyaz mühürlü şampanyaydı. Vronski prenslere alışkındı ama son zamanlarda değişmiş olmasından mı, yoksa bu prensle aralarında aşırı bir benzerlik olmasından mı nedir? Bu hafta ona korkunç zor gelmişti. Hafta boyunca hiç aralıksız tehlikeli bir delinin emrine verilmiş, deliden korkan, bununla birlikte ona yakın olduğu için kendi aklından da korkan bir adamınkine benzer bir duyguya kapılmıştı. Vronski, prens tarafından küçük düşürülmemek için çok sıkı bir şekilde takındığı resmi ve saygılı tavrını bir an bile azaltmaması gerektiğini sürekli olarak hissediyordu. Prense Rus zevklerini tattırmak için Vronski'yi hayrete düşürecek, kendini paralayan kimselere karşı prensin davranışını küçümsemesiydi. Tanımak istediği Rus kadınları hakkındaki yargıları Vronski'yi kim bilir kaç kez öfkeden kıpkırmızı etmişti. Prensin Vronski'ye özellikle sevimsiz gelmesinin başlıca nedeni ise Vronski'nin bu adamda ister istemez kendisini görmesiydi. Ve bu aynada gördüğü şey gururunu okşamıyordu. Hem çok aptal, hem de çok kendine güvenen, hem çok sağlıklı, hem çok temiz bir adamdı bu. Başka bir şey değil. Bir centilmendi. Bu doğruydu. Ve Vronski de bunu yadsıyamazdı. Kendinden yükseklere eşit davranan ve lütuf beklemeyen biriydi. Kendisiyle aynı düzeydekilere karşı davranışı rahat ve basitti. Kendinden daha aşağıdakilere karşıysa küçümseyici bir iyilik içindeydi. Vronski de aynı böyleydi ve bunu büyük bir erdem sayardı. Ama prensten daha aşağı düzeyde bulunuyordu ve prensin kendisine karşı küçümseyici iyi yürekli davranışı onu çileden çıkarıyordu. Aptal öküzün biri, ben de öyle miyim acaba diye düşünüyordu. Yedinci gün prensin Moskova'ya hareket etmeden önce onunla vedalaşıp teşekkür ettiği sırada ne olursa olsun bu rahatsız edici durumdan ve hoşuna gitmeyen aynadan kurtulduğu için mutluydu. Tam bir Rus kabadayılık gösterisinin yaşandığı gece boyunca süren ayı avı partisinden döndüklerinde prensle istasyonda vedalaştılar. Vronski eve döndüğünde Anna'dan gelmiş bir not buldu. Şöyle yazıyordu notta. Hastayım ve mutsuzum. Dışarı çıkamıyorum. Ama sizi görmeden daha fazla duramayacağım. Akşam gelin. Alexey Alexandrovich saat 7'de kurula gidecek ve 10'a kadar orada olacak. Kocasının onunla evde görüşmesini istememesine karşın Anna'nın kendisini doğrudan eve çağırmasının tuhaflığını bir an düşündükten sonra gitmeye karar verdi. Vronski o kış albaylığa yükseltilmiş, alaydan ayrılmış tek başına yaşıyordu. Kahvaltısını ettikten sonra hemen sedire uzandı ve son günlerde gördüğü çirkin sahnelerle ilgili anıları 5 dakika içinde Anna'yla ve ayı avında ayının çevresini sarmak suretiyle önemli bir rol oynayan köylüyle ilgili düşünceleriyle birbirine karışıp birleşti ve Vronski uykuya daldı. Karanlıkta korkudan titreyerek uyandı ve hemen mumu yaktı. Bu neydi böyle? Düşümde gördüğüm o korkunç şey neydi? Evet, ayı avındaki sakalı karma karışık, ufak tefek, pis köylü, eğilmiş bir şey yapıyordu. Sonra birden Fransızca tuhaf sözler söylemeye başladı. Evet, düşümde bundan başka bir şey yoktu, dedi kendi kendine. Ama neden bu kadar korkunç geldi? Köylüyü ve onun ağzından çıkan anlaşılmaz Fransızca sözleri tekrar canlı bir şekilde anımsayınca korkudan sırtı ürperdi. Vronski ne saçma diye düşündü ve saate baktı. Saat 8:30 olmuştu. Uşağını çağırdı, acele giyindi ve gördüğü düşü tamamen unutup sadece geç kaldığına üzülerek kapının önüne çıktı. Kareninlerin kapısına yaklaşırken saatine bir göz attı ve 9'a 10 kala olduğunu gördü. Bir çift gri at koşulmuş yüksek dar bir araba kapının önünde duruyordu. Anna'nın arabasını tanıdı. "Bana geliyor," diye düşündü Vronski. "Daha iyi olur. Benim bu eve girmem hoş bir şey değil ama fark etmez. Saklanamam," dedi kendi kendine ve hiçbir şeyden utanmayan bir adamın çocukluktan edindiği hareketlerle arabasından indi, kapıya doğru yürüdü. Kapı açıldı ve elinde bir İskoç battaniyesiyle kapıcı arabayı çağırdı. Ayrıntıları fark etmeye alışkın olmayan Vronski, şimdi kapıcının kendisine bakarken takındığı şaşkın ifadeyi fark etmişti. Vronski kapıda Alexey Alexandrovich'le neredeyse çarpışıyordu. Gaz lambasının ışığı, siyah şapkanın altında avurtları çökmüş, solgun yüzü ve kunduz kürkü paltonun içinden parlayan beyaz kravatı aydınlatıyordu. Karenin'in hareketsiz donuk gözleri Vronski'nin yüzüne dikildi. Vronski selam verdi ve dudaklarını ısıran Alexey Alexandrovich elini şapkasına götürerek yanından geçip gitti. Vronski onun etrafa bakmaksızın arabaya bindiğini, battaniyeyi ve dürbünü pencereden alıp gözden kaybolduğunu gördü. Vronski antreye girdi. Kaşları çatılmıştı. Gözlerinden öfkeli ve gururlu bir pırıltı saçılıyordu. "Şu hale bak," diye düşündü. Onuru için savaşmış, onurunu korumuş olsaydı ben de bir şeyler yapabilir, duygularımı ifade edebilirdim. Ama bu zayıflık ya da alçaklık beni ihanet eden bir adam durumuna sokuyor. Oysa ben öyle biri olmak istemedim ve istemiyorum. Vereden'in bahçesinde Anna ile konuştukları günden bu yana Vronski'nin düşünceleri çok değişmişti. Kendini tümden ona bırakmış ve geleceğiyle ilgili kararları sadece ondan bekleyen Anna'nın zayıflığına elinde olmaksızın boyun eğerek, daha doğrusu her şeye peşinen boyun eğerek çoktandır bu ilişkinin kendisi istediğinde bitebileceğini düşünmekten vazgeçmişti. Yükselme planları yine geriye çekilmişti ve Vronski her şeyin belli, tanımlanmış olduğu iş çevresinden çıktığını hissederek kendini tümden duygularına teslim etmişti. Bu duygular onu Anna'ya giderek daha güçlü bir şekilde bağlıyordu. Daha antrede Anna'nın uzaklaşan ayak seslerini işitti. Onun kendisini beklediğini, seslere kulak verdiğini ve şimdi salona geri döndüğünü anladı. Anna onu görünce "Hayır!" diye bağırdı ve daha ağzını açar açmaz gözlerine yaşlar doldu. Hayır, eğer bu böyle devam edecekse o şey çok daha önce olacak. Ne oldu canım? Ne mi oldu? Bekliyorum, acı çekiyorum, 1 saat, 2 saat. Hayır, yapmayacağım. Seninle kavga edemem. Herhalde gelemedin. Hayır, kavga etmeyeceğim. Anna iki elini de Vronski'nin omuzlarına koydu ve hayranlık dolu, aynı zamanda da inceleyen derin bakışlarıyla uzun uzun Vronski'ye baktı. Onu görmediği süre için yüzünü doya doya inceledi. Her buluşmalarında olduğu gibi Vronski'nin hayalindeki haliyle, ki bu hali gerçekte olamayacak, kıyaslanmaz ölçüde daha iyiydi, gerçekteki halini birleştiriyordu. Masanın başına lambanın altına oturduklarında Anna, "Onunla karşılaştın mı?" diye sordu. "Al işte sana geç kalmanın cezası." "Karşılaştım ama nasıl oldu bu? Kurulda olması gerekmiyor muydu?" "Kuruldaydı, geri geldi ve tekrar bir yere gitti. Neyse, önemli değil, bundan söz etme. Sen neredeydin? Hep prensle mi birlikteydin?" Anna onun yaşantısının bütün ayrıntılarını biliyordu. Vronski bütün gece uyuyamadığını, bu yüzden uyuyakaldığını söylemek istiyordu. Ama Anna'nın heyecanlı ve mutlu yüzüne bakınca utandı. Prensin gidişiyle ilgili rapor vermeye gitmesi gerektiğini söyledi. "Artık bitti mi? Prens gitti mi?" "Çok şükür, bitti. Benim için ne katlanılmaz bir şeydi, inanamazsın." Anna kaşlarını çatıp, "Neden? Siz genç erkeklerin hepinizin günlük yaşantısı değil mi bu zaten?" dedi ve masanın üzerinde duran örgüsünü alıp Vronski'ye bakmadan örgünün içinden şişi çıkarmaya koyuldu. Vronski, Anna'nın yüz ifadesindeki değişikliğe şaşırarak ve bu değişikliğin ne anlama geldiğini anlamaya çalışarak Ben bu yaşantıyı bırakalı çok oldu, dedi. Düzgün beyaz dişlerini ortaya çıkaran bir gülümsemeyle. İtiraf edeyim, bu hafta bu yaşantıyı aynada kendime bakar gibi baktım ve hiç hoşuma gitmedi. Anna örgüsünü elinde tutuyor ama örmüyor. Garip, pırıl pırıl ve pek dostça olmayan bir bakışla Vronski'ye bakıyordu. Bu sabah Liza uğradı bana. Kontes Lidia Ivanovna'ya rağmen bana gelmekten çekinmiyor hala, diye ekledi ve Atina gecenizi anlattı. Ne iğrençlik. Ben de anlatmak istiyordum. Anna onun sözünü kesti. Daha önceden tanıdığın Teresa mıydı o? Söylemek istiyordum ki. Anna giderek daha fazla kızararak ve böylece kızgınlığının nedenini Vronski'ye göstererek "Siz erkekler ne kadar iğrençsiniz," dedi. "Bir kadının bunu unutamayacağını nasıl aklınıza getiremezsiniz? Hem de senin yaşantını bilemeyen bir kadının." Ben ne biliyorum, ne biliyordum, dedi Anna. Senin bana söylediklerini, hem bana doğru söylediğini nereden bileyim? Anna, bana hakaret ediyorsun. Bana inanmıyor musun? Sana açmadığım bir düşüncem olmadığını söylemedim mi? Anna, kıskançlık düşüncelerini kafasından atmaya çalışarak, evet, dedi. Yalnız benim için ne kadar zor olduğunu bilseydin, inanıyorum. Sana inanıyorum. Sen ne diyordun? Ancak Vronski söylemek istediği şeyi hemen anımsayamadı. Son zamanlarda Anna'nın giderek daha sık geçirdiği bu kıskançlık nöbetleri Vronski'yi korkutuyordu. Bu kıskançlığın nedeninin Anna'nın kendisine duyduğu aşk olduğunu bildiği halde ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın onu Anna'dan soğutuyordu. Anna'nın aşkının mutluluk olduğunu kaç kez söylemişti kendi kendine. İşte Anna onu aşkı hayattaki bütün nimetlerden üstün gören bir kadının sevebileceği gibi seviyordu. Ama o Anna'nın peşinden Moskova'dan geldiği sıradaki mutlu halinden çok uzaktı. O zaman kendini mutsuz biri sayıyordu ama mutluluk ilerideydi. Şimdi ise mutluluğun geride kaldığını hissediyordu. Anna ilk gördüğü zamanlardaki gibi değildi hiç. Manevi olarak da, fiziksel olarak da kötüye doğru bir değişim gösteriyordu. Şişmanlamıştı ve aktristen söz ederken yüzünde onu çirkinleştiren kötü bir ifade vardı. Vronski, Anna'ya kopardığı ve soldurduğu bir çiçeğe bakan ama onu koparmasına ve öldürmesine neden olan bu güzelliği pek zor tanıyan biri gibi bakıyordu. Buna karşın aşkının daha güçlü olduğu günlerde kuvvetle istemiş olsaydı bu aşkı yüreğinden söküp atabileceğini hissediyordu. Ama şimdi Anna'ya karşı yüreğinde aşk hissetmediğini düşündüğü şu anda Anna ile ilişkisinin kopamayacağını biliyordu. Bana prensle ilgili olarak ne söylemek istiyordun? Şeytanı kovdum artık, diye ekledi. Kıskançlığı kendi aralarında şeytan diye adlandırıyorlardı. Evet, prens hakkında bir şey söylüyordun. Neden o kadar zor geldi bu iş sana? Vronski dağılan düşüncelerinin ucunu yakalamaya çalışarak dayanılmazdı dedi. İnsanın onunla yakınlık kurmaktan bir kazancı olmaz. Onu tanımlamak gerekirse panayırlarda birincilik madalyaları alan besili bir hayvandan başka bir şey olmadığını söyleyebiliriz dedi Vronski sıkıntıyla. Anna'nın ilgisini çekmişti bu. Nasıl olur diye itiraz etti Anna. Çok şey görmüş, kültürlü biri değil mi? Bambaşka bir kültür, onların kültürü. Hayvansal zevkler dışındaki her şeyi küçümsedikleri gibi o da galiba sırf kültürü küçümseme hakkına sahip olmak için okumuş, eğitim görmüş. Aslında bu hayvansal zevkleri hepiniz seviyorsunuz dedi Anna ve Vronski kendisinden kaçan o karamsar bakışı yine fark etti. Vronski gülümseyerek onu neden bu kadar koruyorsun dedi. Korumuyorum. Benim için hiç fark etmez ama düşünüyorum da eğer sen bu zevklerden hoşlanmasaydın reddedebilirdin. Ama Teresa'yı Havva kılığında seyretmek senin de hoşuna gidiyor. Vronski Anna'nın masanın üzerine koyduğu elini tutup öperek işte yine şeytan, yine şeytan dedi. Evet ama elimde değil. Seni beklerken ne kadar acı çektiğimi bilmiyorsun ki. Kıskanç olmadığımı düşünüyorum. Kıskanç değilim. Burada benimle birlikte olduğun zaman sana inanıyorum. Ama tek başına bir yerlerde benim akıl erdiremediğim bir yaşam sürdüğünde geri çekilip Vronski'den uzaklaştı. Sonunda örgünün içinden şişi çıkartıp lambanın ışığı altında parlayan beyaz yünden işaret parmağının yardımıyla birbiri arkasına hızlı hızlı ilmekler atmaya, işlemeli yeninin içindeki ince bileği de sinirli bir şekilde hızlı hızlı hareket etmeye başladı. Birden sesi doğal olmayan bir şekilde çınladı. "E nasıl oldu? Alexey Alexandrovich'le nerede karşılaştın?" "Kapıda burun buruna geldik. Ve sana şöyle bir selam verdi, değil mi?" Anna yüzünü uzattı. Gözlerini hafifçe kapatıp çabucak yüz ifadesini değiştirdi. Kollarını kavuşturdu ve Vronski Anna'nın güzel yüzünde birden Alexey Alexandrovich'in kendisine selam verirken ki yüz ifadesinin aynısını gördü. Vronski gülümsedi. Anna ise en önemli güzelliklerinden biri olan içten gelen sevimli kahkahasıyla neşe içinde gülmeye başladı. "Onu kesinlikle anlamıyorum," dedi Vronski. "Yazlıktaki açıklamandan sonra seninle ilişkisini koparsaydı, beni düelloya çağırsaydı. Ama bunu anlamıyorum. Böyle bir duruma nasıl katlanabiliyor? Acı çektiği besbelli." "O mu?" dedi Anna alaycı bir gülümsemeyle, halinden çok memnun. "Her şey o kadar iyi olabilecekken neden hepimiz de acı çekiyoruz?" "O acı filan çekmiyor. Onun iliklerine işlemiş yalancılığını bilmiyor muyum ben? Bir şeyler hisseden bir insan, onun benimle yaşadığı gibi yaşayabilir mi? Hiçbir şey anlamıyor, hiçbir şey hissetmiyor. Bir şey hisseden insan, suç işleyen karısıyla aynı evde yaşayabilir mi? Onunla konuşabilir mi? Karısına sen diyebilir mi?" Sonra yine elinde olmadan onu taklit etti. "Sen, Maşeri, sen anla. Bir erkek, bir insan değil, bir kukla. Hiç kimse bilmiyor ama ben biliyorum. O, onun yerinde ben olsaydım. Sen, Maşeri Anna demez, benim gibi bir kadını çoktan öldürmüş, parça parça etmiş olurdun. Bir insan değil, bakanlık makinesi. Benim, senin karın olduğumu, kendisinin yabancı ve gereksiz biri olduğunu anlamıyor. Konuşmayalım, konuşmayalım artık." Vronski, Anna'yı yatıştırmaya çalışarak, "Haksızsın canım," dedi. "Ama fark etmez. Ondan söz etmeyelim. Sen neler yaptın anlat bana. Neyin var? Hastalığın neymiş? Doktor ne dedi?" Anna ona alaycı bir sevinçle bakıyordu. Herhalde kocasında gülünç ve çirkin başka yönler de bulmuştu ve bunları söyleyeceği zamanı bekliyordu. Ancak Vronski konuşmaya devam ediyordu. "Bunun bir hastalık değil, durumundan kaynaklanan bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Ne zaman olacak?" Anna'nın gözlerindeki alaycı parıltı söndü ama başka bir gülümseme, Vronski'nin bilmediği bir şeyi bilmenin ve sessiz bir hüznün verdiği bir gülümseme önceki yüz ifadesinin yerini aldı. "Yakında. Durumumuzun acı verici olduğunu, bu durumu çözmek gerektiğini söylüyordun. Bu durumun bana ne kadar ağır geldiğini, seni özgürce ve korkusuzca sevebilmek için neler verebileceğimi bilseydin, acı çekmezdim. Kıskançlığımla sana da acı çektirmezdim. Yakında olacak ama bizim düşündüğümüz gibi değil." Anna bunun nasıl olacağı düşüncesini aklına getirince kendisine o kadar acıdı ki gözlerine yaşlar doldu ve konuşmaya devam edemedi. Lambanın altında yüzükleri ve beyazlığıyla parlayan elini Vronski'nin koluna koydu. "Bizim düşündüğümüz gibi olmayacak. Sana bunu söylemek istemiyordum ama beni mecbur bıraktın. Yakında, çok yakında her şey hallolacak ve hepimiz rahatlayacağız ve daha fazla acı çekmeyeceğiz." Vronski, Anna'nın ne demek istediğini anladığı halde "anlamıyorum," dedi. "Ne zaman diye soruyordun. Yakında ve ben bunu görmeyeceğim." "Sözümü kesme." Anna konuşmaktan acele ediyordu. "Bunu biliyorum. Hem de doğru biliyorum. Öleceğim, öleceğim ve kendimi de sizleri de kurtaracağım için çok sevinçliyim." Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Vronski, Anna'nın eline doğru eğildi ve hiçbir temeli olmadığını bildiği ama engel olamadığı heyecanını gizlemeye çalışarak öpmeye başladı. Anna güçlü bir hareketle Vronski'nin elini sıkarak, "İşte böyle, bu daha iyi," dedi. "İşte bize bir tek bu kaldı." Vronski kendine geldi ve başını kaldırdı. "Ne saçma, ne anlamsız şeyler söylüyorsun." "Hayır, doğru bu. Doğru olan ne? Benim öleceğim. Bir düş gördüm." "Düş mü?" diye yineledi Vronski ve hemen kendi düşündeki köylüyü anımsadı. "Evet, düş," dedi Anna. "Çok oldu bu düşü göreli. Koşarak yatak odama gittiğimi, oradan bir şey almam, bir şey öğrenmem gerektiğini gördüm. Bunun düşte nasıl bir şey olduğunu bilirsin. dedi Anna korkudan gözlerini iri iri açarak. Yatak odasında köşede bir şey duruyordu. Ah ne saçma, nasıl inanabilirsin ki? Ancak Anna sözünün kesilmesine izin vermedi. Söylediği şey kendisi için son derece önemliydi. Sonra o şey döndü. Bir de ne göreyim, karma karışık sakallı, ufak tefek korkunç bir köylü. Kaçmak istedim ama köylü bir çuvalın üstüne eğilmiş, elleriyle orada bir şey arıyordu. Köylünün çuvalın içini nasıl karıştırdığını gösteriyordu. Yüzünde korku vardı. Vronski de kendi düşünü anımsayarak içini dolduran aynı korkuyu duyuyordu. Çuvalı karıştırıyor ve R'leri G gibi telaffuz ederek hızlı hızlı Fransızca demiri dövmek, ezmek, yoğurmak gerek diyordu. Bense korkudan gözlerimi açmak, uyanmak istiyordum. Uyandım. Ama düşümde uyandım. Bunun ne anlama geldiğini kendime sormaya başladım. Corney bana doğum yaparken öleceksiniz. Anacığım doğum yaparken diyor. Sonra uyandım. Çok saçma dedi Vronski ama sesinde hiçbir inandırıcılık olmadığını kendisi de hissediyordu. Ama bundan söz etmeyelim. Zili çalar mısın? Çay getirmelerini söyleyeceğim. Evet bekle. Artık çok geçmeden ben. Fakat ansızın durdu. Yüzünün ifadesi bir anda değişti. Korku ve heyecan bir anda yerini sakin, ciddi ve mutlu bir dikkat ifadesine bıraktı. Vronski bu değişikliğin anlamını kavrayamazdı. Anna içindeki yeni hayatın hareketini dinliyordu.